Ayrım 14. Sayfa 101, 12. bölüm. Beni eve Arif bıraktı. Oturduğum daire Beşiktaş'ta, Fulya yokuşuna yakın bir sokağın sonundaki apartmandaydı. Sokağa girme dedim Arif'e, biraz yürümek istiyordum. İyi de yapmışım. Morg, emniyet, bar bütün gün kapalı kalmıştım. Nemli bir rüzgar karşıladı beni. Nemli ama baharın yaklaştığını müjdeleyen ılık bir rüzgar. Yine yağmur yağmış olmalıydı. Rüzgar damlacıkları belli belirsiz yüzüme çarpıyordu. Hayır, artık yağmur yağmıyordu. Saçaklardan, pervazlardan, bulutlardan gelen serpintiler olmalıydı. Çiçek bozuğu bir yüz gibi delik deşik olan yolun ortasında irili ufaklı su birikintileri oluşmuştu. Buraya kadar normaldi. Yağmur yağdığında her sokak sakini gibi ben de bu manzarayla karşılaşmaya alışmış, birikintilerin arasında seke seke yürümek konusunda epeyce deneyim edinmiştim. Normal olmayan bu karanlık sokaktaki su birikintilerinin yakamoz gibi ışıyarak asfalt yolu gümüş renkli ışıkların yanıp söndüğü bir tabelaya dönüştürmesiydi. Önce artık uyanıkken de düş görmeye başladın diye kendimi suçladım. Alıştığım o karanlık sokak görüntüsüyle yeniden karşılaşmayı umarak gözlerimi ovuşturdum. Ama açtığımda görüntünün değişmemiş olduğunu gördüm. Sanki zeminine lambalar döşenmiş gibi bütün sokak ışıltılar içindeydi. En yakın su birikintisine yaklaştım. Yaklaşınca sudan yayılan ışıltı kayboldu. Başına gelince de karanlık ve kirli bir su birikintisine dönüşüverdi. Allah Allah. Ulan ya biri benimle dalga geçiyordu ya da yavaştan kafayı yemeye başlamıştım. Anlamak için ayağımın ucunu birikintiye daldırdım. Suyu karıştırdım. Hiçbir olağanüstülük yoktu. Bildiğimiz yağmur birikintisiydi. Gözlerim hala aynı birikintide yürüdüm. Uzaklaştıkça su yeniden ışımaya başladı. Durdum. Sanki birilerini yakalayacakmışım gibi hızla yeniden birikintinin başına geldim. Yine karardı. Ha siktir, ne oluyordu ya? Başka bir birikintiye yöneldim. Yine aynısı oldu. Başına geldiğim birikinti aniden kararıyordu. Galiba Arif'in de söylediği gibi artık içkiyi azaltmalı, belki de tümüyle bırakmalıydım. Hadi canım, bunun içkiyle ne ilgisi vardı? Tamam, kafam cilalıydı ama kendimi kaybedecek kadar içmemiştim daha. İçseydim bu ışıltılı yolun farkına bile varmazdım zaten. Birden rüzgar hızlandı ve bizim sokağın zemininde yanan lambalar aniden sönüverdi. Hoppala, bu neyin nesiydi? Şaşkınlık içinde sokağın ortasında bir o birikintiye bir bu birikintiye bakarken burnumun üstüne düşen irice bir damla olanları anlamama yol açtı. Hemen yukarı baktım. Başımın üstünde duran duman renginde kocaman parlak bir bulut vardı. Rüzgar sanki çok önemli bir nesnenin önünü kapatmış gibi bulutu hoyratça sürüklüyor. Sürüklerken de gövdesinde delikler açarak parçalara ayırmaya çalışıyordu. Bulutsa direnmeye gerek duymadan rüzgarın önü sıra sürükleniyor, seyrekleşiyor, lime lime olup gecenin rengine karışıyordu. Bulut dağıldıkça su birikintilerini birer lamba gibi yakan gerçek de ortaya çıkıyordu. Bu bir dolunaydı. Evet. Evet, bildiğimiz dolunay. Gölgelerinden kurtulmuş arsız bir göz gibi dikiliyordu tepemde. Sanki bu iri gümüşten göz şu anda dünyadaki öteki nesnelere boş vermiş, sadece benimle ilgileniyor gibiydi. Kirpiklerimi kırpışından adım atışıma kadar en küçük hareketimi bile kaçırmamak için bütün dikkatiyle beni izliyor, bununla da yetinmiyor, varlığıyla, ışığıyla yaşadığım sokağı güzelleştiriyor, her gün geçtiğim yolu renklendiriyor, aklımı karıştırıyordu. İşte mucizeler böyledir dedim kendi kendime. Hepsi yanılsamadan ibarettir. Bir an gözümüzü boyarlar, su birikintilerini pırlanta, delik deşik sokağımızı cennet yolu sanırız. Çocukluğumuzdan kalan o masum şaşkınlık duygusunu tatmaya başlarız. Heyecanlanır, merak duyar, farkına varmadan yaşama bağlanırız. Ama bu uzun sürmez. Gerçek kısa sürede ortaya çıkar ve mucize diye bir şey olmadığını, bunun bir yanılsama olduğunu anlarız. Eski karanlık sokak, kirli su birikintileri önümüze serilir. Şaşkınlığımız, heyecanımız, merakımız kaybolur. Burada tek mutlu olan mantığımızdır. Alışkın olduğu duruma yeniden dönülmüş, işler yoluna girmiştir. Korkulacak, kaygı duyulacak, çözümlenecek bir olay yoktur. Yaşam normal akışına dönmüştür. Dönmüştür de iyi mi olmuştur? Bu sorunun yanıtını değil ben, yıllarca kafasını felsefeyle bozan rahmetli Tufan abi bile bulamamıştır. Bulmadığı için de tıpkı benim yaptığım gibi kendini içkiye vererek aklının kapısını bu ve benzeri sorulara kapatmayı seçmiştir. İçmenin tek sakıncası nerede duracağını, nereye kadar devam edeceğini bilememektir. Bazen ölçüyü kaçırırsın, bazen de tıpkı bu gece olduğu gibi yeterince içmezsin. Yeterince içmediğin için de Ay Dede'nin küçük oyunlarına alet olursun. Keşke Arif'in hezeyanlarına biraz daha katlansaydım diye mırıldandım. Kendimi yorgun hissetmesem geri dönüp barda ya da andonda çene çalacak birini arayabilirdim. Ama bacaklarım titremeye başlamıştı. Üstelik 10-15 metre ilerideki evim beni çağırıyordu. Dolunayın yarattığı mucizeyle aklımı daha fazla karıştırmasına izin vermeyerek ışıltılı birikintilerin arasından süzülüp oturduğum apartmana yürümeye başladım. Apartmanımızın en iyi yanı karşısında bina sakinlerinin park yeri olarak kullandıkları bir arsanın olmasıydı ki evi kiralamamda da boş arsanın önemi büyüktü. İstanbul'da yaşayanlar bilir, binalardan oluşan bu ormanda park yeri her zaman sorundur. Hele benim gibi arabasını gözünden bile sakınan biri için çok büyük bir sorundur. Apartman kapısına yaklaşırken bir ön sezimi, bütün gün arabamı görmemiş olmanın verdiği huzursuzluk mu bilemiyorum, bir dürtü beni park olarak kullandığımız arsaya yönlendirdi. Arsaya yaklaşırken gözlerim sıra sıra dizilmiş bir düzineye yakın arabanın arasında benim gün görmüş plymouth'umu arıyordu. Önünü bordo bir Nissan'ın kapatmasına, üzerine yandaki binanın koyu gölgesi düşmesine rağmen onu bulmakta güçlük çekmedim. Açık mavi kanatlarını kapamış, derin düşüncelere dalmış bir anka kuşu gibi bıraktığım yerde sabırla beni bekliyordu. Onu görünce kederim kayboldu, içimdeki tedirginlik dindi. Her gün karşılaştığınız halde varlığı sizi sıkmayan, ne sıkması, içinizi her zaman sevinç, güven benzeri duygularla dolduran dostlardan biriyle karşılaşmış gibi gülümsedim. Bordo Nissan'ı geçip saygıyla yaklaştım anka kuşumun yanına. Ay ışığının sanki beyazmış gibi gösterdiği maviliğine şefkatle dokundum. Ön camında parıldayan yağmur damlalarını elimle sildim. Ona dokunurken içim içime sığmadığını hissediyordum. Dışarıdan biri beni görse eminim bu adam manyak, sanki arabasına okşuyor diye geçirirdi içinden. Bir keresinde ben de babamı bu halde görmüş, artık bunuyor galiba diye kaygılanmış, biraz da arabasını, o zamanlar 68 model çağla yeşili bir Chevrolet'si vardı, kıskanmıştım. Babam hiçbir zaman böyle şefkat yüklü gözlerle bakmamıştı bana. Hiçbir zaman böyle sevgiyle dokunmamıştı saçlarıma. Eminim babamı böyle görselerdi, annem de, Keriman abla da kıskanırlardı 68 model Chevrolet'i. Biliyorum, sağlıklı bir duygu değil bu. Peki sağlıklı olan duygu nedir Allah aşkına? Babam ömrü boyunca sevip sevmediğini bile bilmediği ki bence sevmiyordu, bir işte çalıştı. İki kadınla evlendi. Başlarda onları sevmiş olsa bile sanırım günlük yaşamda yasak salma biçimine dönüşen ilişkiler yaşadı. Bana dair beklentilerine gelince babam mühendis olmamı istiyordu. Ben ise hiçbir zaman teknik bir mesleğe heves etmedim. Lisede edebiyat bölümünde okudum, bol bol şiir yazdım. Sonra da gazeteciliği seçtim. Yani babam bir anlamda bende de aradığını bulamadı. Bu konuda hiç konuşmadık ama sanırım yaşamının büyük bir düş kırıklığı olduğunu düşünüyordu. Belki düşünmüyordu da tıpkı benim gibi bu kırgınlığı içinde hissediyordu. Araba sevdası galiba buralarda bir yerlerde anlam kazanıyor. Bilemiyorum, belki kendi duygularımı babama yakıştırıyorum. Böylece yalnız olmadığımı kendime kanıtlamaya çalışıyorum. Kendime kanıtlamaya çalıştığıma göre demek ki kuşkularım var. Olsun, öyle ya da böyle. Arabam beni rahatlatıyor. Bu davranışım alışılmadık, saçma, toplum dışı olsa da kime ne? Beni mutlu ediyor ya, siz ona bakın. Parmaklarımı anka kuşumun kaygan telinde gezdirerek yan kapısına geldim. Ceplerimle biraz cebelleştikten sonra anahtarları bulup açtım kapıyı. Kapıyı açar açmaz deri koltuklardan yayılan kokuyu hoş bir kadın parfümü gibi içime çektim. Bu da kesmedi, geçip koltuğa oturdum. Yıllardır uzak kaldığım bir dosta dokunur gibi sımsıkı sarıldım direksiyona. Eğer etrafım arabalarla kapatılmış olmasa çıkıp bir tur atmayı bile düşünebilirdim. Bir süre öylece kaldım. Sonra bir sigara yaktım. Derin bir nefes çekip dumanı ön cama doğru savurdum. Kül rengi duman cama çarpıp dağılırken işte diyordum kendi kendime. Benim yaşamım bu. İşte diyordum. Ben buyum. Biliyorum. Hiçbir sağlam dayanağı yok bu yaşamın. Alkol, tembellik, insanlardan kaçma ve araba sevdası üzerine kurulu bir yaşamın sağlam dayanakları olabilir mi? Olmasın. Ama bu bana iyi geliyordu. Şu anda arabamın içinde kafam hafif tütsülenmiş sigaramı içerken yağmur sonrası bahar toprağı gibi doygun, kendimle, sadece kendimle mi, tüm dünya ile barışık hissediyordum. Ruhum kalbimin ritmine uymuş, gökyüzündeki bulutlar gibi iri parçalara ayrılıp huzur içinde seyrekleşip ağırlığından kurtuluyordu. Kendimi gökyüzünün, dolunayın, yağmur damlalarının, ıslak su birikintilerinin, bu yaşlı sokağın, içinde oturduğum plymouth'umun, damarlarımda dolaşan alkolün, ağzımdan çıkan kül rengi dumanın bir parçası gibi hissediyordum. Varlığım onlarla anlam kazanıyor, mutlu oluyordum. Şu anda ne Doğan'ın öldürülmüş olabileceğinin, ne Funda'nın beni aldatmış olmasının, ne Arif'in ısrarlarının, hiçbir konunun önemi yoktu. Bu insanlar yakınımda olsalar da ben tepemde gezinen dolunay kadar uzağım onlara. Gözlerimi keyifle kısarak arabamın ön camından dışarıdaki ıslak geceyi izlerken soğuk bir duyarsızlıkla hatırlıyordum yaşananları. Keşke bu sonsuza dek sürse diye geçiriyordum içimden. Keşke sonsuzluk şu anın bana verdiği doygunluktan başka bir şey olmasaydı. Böyle kaptırmış kendimle tatlı tatlı konuşurken birden yandaki koltuğun üzerinde geçen hafta gazeteciler cemiyetinde verilen kokteyl davetiyesi dikkatimi çekti. Bu davetiye arabanın göğsünde durmuyordu. Onu en son gazeteden ayrılırken fark etmiştim. Evet, arabamın göğsünde duruyordu. O zaman elimi alıp bakmış mıydım? Hayır, davetiyeyi görmüş, kokteylde yayın yönetmeni hakkında yaptığım konuşmayı hatırlamış, atılma nedenimin bu konuşma olduğunu anımsamıştım. Ama davetiyeye dokunmamıştım. Oradan bir şey alırken düşürmüş olmalıyım diye düşünürken bakışlarım sağ taraftaki kapıya kaydı. Mandalı yukarıdaydı. Yani kapı kilitli değildi. Oysa ben yanlışça girdiğim kapıyı açmıştım. Geçen akşam açık bırakmış olabilir miydim? Hayır, bu imkansızdı. Ne kadar dalgın olursam olayım, arabamın kapısını kilitlemeden inmezdim. Üstelik eve gelirken ağzıma gram içki koymamıştım. İçki koymamıştım ama Funda'nın evinden geliyordum. Büyük bir şoka uğramıştım. Yaşadığım yıkımın etkisiyle unutmuş olabilir miyim? Neden olmasın? Yıkılmıştım. Uğradığım ihanet, yaşadığım düş kırıklığı, ruhumu kemiren kıskançlık gözlerimi kör etmişti. Kapının kilitli olmaması pekala dikkatimden kaçmış olabilir. Tamam da o kapı en az bir haftadır hiç kullanılmamıştı ki. Dur bakayım. Galiba en son Umut binmişti arabaya. Ne zamandı? Sanırım salıydı. Yok yok. Salı demiştik de beyefendinin işi çıkmış çarşamba buluşmuştuk. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Geçen çarşambaydı. Bilgisayarına bilmem ne kartı taktıracakmış. Üzerimde para yoktu. Bankaya birlikte gitmiştik. O günden sonra da hepsi kimse binmemişti bu kapıdan. 5-6 gündür kapı açık geziyor olabilir miydim? Hayır, olamaz. Hadi bir gece dalgınlığıma geldi diyelim. Bu kadar zaman arabamın kapısını kilitlemeden orada burada bırakmam imkansız. Hele geçen ay giriş katındaki Salih Bey'in Broadway'i çalındıktan sonra kapıları tek tek kontrol etmeden ayrılmıyordum arabamdan. O halde bu ne anlama geliyor? Ne anlama gelecek? Biri arabama girmiş. Hemen iç lambaları yaktım. Telaşla araştırmaya başladım. Torpido gözünü açtım. Hiçbir olağanüstülük görünmüyordu. Zaten çalınabilecek değerli bir eşya da yoktu ki. Kasetler, ruhsat, hiç kullanmadığım bir yol haritası, otomobil spreyi, 2 paket Selpak mendil, yarım paket sigara, bir küçük el feneri, Tufan abinin hediye ettiği metalik bir içki matarası, birkaç tane ceza makbuzu. Hırsız bunları çalıp da ne yapsın? Her zamanki gibi geç de olsa jeton sonunda düştü. Arabama girenler hırsız değildi. Doğan'ın peşinde olan kişilerdi. Benim evde olmadığımı anlayınca arabama girmişler. Doğan'ın bana bırakmış olabileceği fotoğraf, silah, belki döküman gibi kanıtlar aramışlardı. İyi de arabamı nasıl açmışlardı? Kelebek camını kırıp, yok canım, işte ikisi de sapasağlamdı. İnip arabamı bir de dışarıdan kontrol ettim. Ne kaportada, ne camlarda, ne de kapı kilitlerinde bir zorlama, bir sıyrık, bir darbe izi görülmüyordu. İçeri bu kadar kolay nasıl girmiş olabilirlerdi? Daha bu soru kafamdan geçerken beliren yanıt canımı iyice sıkmıştı. Plymouth'un 2 deste anahtarı vardı. Birini hep üzerimde taşırdım. Diğeri ise evde dururdu. O anahtarla kapıyı açmış olmalıydılar. Demek ki eve de girmişlerdi. Belki de hala evde beni bekliyorlardı. Gözlerimi evin kapısına, pencerelerine çevirdim. Tedirgin ama dikkatli bakışlarla bir süre izledim. Kapıdaki ıssız karanlıktan, camlara yansıyan ay ışığından başka bir şey görünmüyordu. Belki de bu arsada, hemen burnumun dibinde, şu arabaların arasında sinmiş beni izliyorlardı. Birden panikleyerek çevreme bakınmaya başladım. Ama sakin sakin sabah olmasını, sahiplerinin gelip motorlarını ısıtmasını bekleyen arabalardan başka bir şey göremedim. Bu sessiz görüntü beni ikna etmedi. Bagajdan levyeyi alıp, sanki adamların tabancalarına bu demir parçasıyla karşı koyabilirmişim gibi, otoparktaki arabaların yanlarını, önünü, arkasını kontrol ettim. Hiç kimseyi bulamadım. Bakışlarım sokağa kaydı. Kimsecikler yoktu. Evet, evimin etrafı temizdi. Ama ya içerisi? Bakışlarım yeniden apartmanın kapısına, dairemin pencerelerine kaydı. Tıpkı sokak gibi sakin görünüyordu. Bu görüntüye güvenebilir miydim? Pencerelerimin arkasındaki karanlıkta acaba neler dönüyordu? Bir an içimden Yalvaç ile Güngör'ü arasam diye geçirdim. Ayrılırken telefonlarını vermişlerdi. Çağırsam anında biterlerdi burada. Ama biraz düşününce bundan da vazgeçtim. Eğer arabama, evime birilerinin girdiğini öğrenirlerse, bana yönelik kuşkularının iyice artmasından, Doğan'la aramızda çetelerle ilgili bir bilgi alışverişi yaptığımızı sanmalarından korktum. Böyle düşünmemde içimdeki bir sesin adamların evi arayıp gittiğini söylemesinin de etkili olduğunu belirtmeliyim. Öyle ya, isteseler ben evdeyken de silahlarını çekip rahatça içeri girerlerdi. Ya da daha sokağa girdiğim anda kafama silahı dayayıp beni birçok yargısız infazın yapıldığı Sapanca yakınlarına götürüp sorgular, sonra da basarlardı tetiği. Bunların hiç kimseden korkusu yok ki. Gerçi o günlerin geride kaldığından söz ediliyordu. Artık rahatça adam öldüremedikleri açıklanıyordu. Ama Doğan'ın aracındaki cesede ne demeli? En azından kendilerine zarar vereceğinden emin olmadan kimseyi öldürmüyorlardı. Gazeteci öldürmenin pek akıl kârı bir iş olmadığını da anlamışlardı. Onların istedikleri en son şey kamuoyunun dikkatini üzerlerine çekmekti. Doğan da bunu bildiği için geldi ya bana. Böyle düşününce biraz rahatladım. Bu adamların beni öldürmek gibi bir niyetleri yoktu. En azından şimdilik. Elimde belge var mı yok mu onu araştırıyor olmalıydılar. Yani onlar da tıpkı polis gibi Doğan'la ne konuştuğumuzu bilmiyorlar. Belki de beni tedirgin ederek nasıl davranacağıma bakıp önemli bilgilere sahip olup olmadığımı anlamaya çalışıyorlar. O halde gürültü çıkarmamakta, hatta arabamın arandığını bile görmezden gelmekte yarar vardı. Zaten benim gibi bir alkoliye de bu yakışırdı. Yaşananları fark etmemek, olanı biteni görmemek, aptal rolünü sürdürmek. Hemen Levi'yi aldığım yere, arabamın bagajına koydum. Koyarken de başka bir olasılık üzerine düşünmeye başladım. Ya aracıma kimse girmediyse, ya kapıyı kilitlemeyi unuttuysam, davetiyeyi de farkında olmadan dokunduysam, o da koltuğun üzerine düştüyse, olamaz. Neden olmasın? Bir keresinde evde kahve suyu koyup uyuyakalmamış mıydım? Umut telefonla aramasaydı yangın çıkacaktı evde. Son zamanlarda gazeteye yazdığım yazıların günlerini şaşırıp birkaç saat içinde güç bela yetiştirmek zorunda kalmamış mıydım? Yine dalgınlığıma geldiyse, tıpkı bu sokağa girdiğimde su birikintilerine yansıyan ay ışığını bir mucize sanmam gibi, kendi dikkatsizliğim sonucu yerinden kayan davetiyeyi unuttuğum için kilitlemeden kalan kapıya bakarak da birilerinin peşinde olduğumu sanabilirdim. Sanabilirdim ama arabam söz konusu olunca biraz duraksıyordum. Yine de bilemiyorum. İnsanlık hali. Belki de dalgınlığıma gelmiştir. Belki Umut inerken açık bırakmıştır. Benim de gözümden kaçmıştır. Belki. Belkilerin sonu yoktu. Eğer birileri arabama girdiyse bunu anlamanın yolu evi kontrol etmekten geçiyordu. Arabama girildiğini nasıl anlamışsam evime girilmişse onu da anlardım. Arabamın kapılarını dikkatle kilitleyip sakin görünmeye çalışarak evimin yolunu tuttum.